Yoksulluğu ortadan kaldırmak için önce eğitim kurumları açtık. Zannettik ki iyi eğitim alırsak yoksulluk çözülür. Ancak pek işe yaramadı. Eğitim, yoksulluğun içinden çıkabilen küçük bir azınlık yaratabildi sadece. Yoksulluğu yok edemedi. Daha sert bir gerçek var. Eğitimle yoksulluğa uyum sağlamayı da öğrendik. Daha iyi CV yazmayı, daha az parayla yaşamayı, daha uzun süre sabretmeyi. Evet, bugün diplomalarımız bir ton kapıyı çalmaya yarıyor. Ancak kapıyı açacak anahtar hala başkasının cebinde. Sorular doğruysa hangi duvar yıkılmaz? Bu bölümde neden geçinemiyoruz sorusuna evrensel bir bakış atmaya çalışıyor. Yoksulluğu yenmek için türlü politikalar üretildi. Girişimcilere düşük faizle mikro krediler verildi. Küçük bir para, büyük bir umut. Yetmedi. Çünkü yoksulluk bir risk taşıyamama haliydi. Yoksul insan hata yapma lüksüne sahip değildi. Yanlış bir ay, boşa giden bir stok, hastalanan bir çocuk. Mikro kredi bu kırılganlığın üstüne bir de borç bindirmiş oldu. Evet, mikro krediler bazı yerlerde günlük yaşamı biraz rahatlatıyordu ama kalıcı gelir artışı ya da geniş ölçekli bir yoksulluk azaltması yaratmadığı görüldü. Herkes aynı mahallede aynı küçük dükkanı açıyordu ve mevcut yoksulluk daha da küçük parçalara bölünmüş oldu. İnsanlar çalışmıyor ya da denemiyor değillerdi. Sistem küçük ölçekli risk alanları cezalandırıyordu. Bütün bunlar çalışmayınca yoksulluğu çözmek için başka yollar denendi. Ama en devrimseli şüphesiz ki GiveDirectly adındaki kuruluşun yaptığıydı. Yoksullara doğrudan para verdiler. Kenya'nın Ohenyo köyünde rastgele seçilmiş hanelere koşulsuz ve tek seferlik ya da düzenli olarak para vermeye başladılar. Verilen para ailelerin bir yıllık kazancına denkti. Eğitim şartı yok, iş planı yok, rapor yok, sadece para. İnsanların çoğu böyle bir yardım biçimine karşı çıktı. Yoksullar bu parayı boşa harcarlar, tembelleşirler, alkole ya da benzer maddelere yönelirler dendi. Ama hiç de öyle olmadı. Ohenyo'da ve çevre köylerde yapılan uzun dönemli çalışmalar şunu gösterdi. Parayı alan haneler önce temel güvenliklerini sağladılar. Çatılarını onardılar, evin çamur zeminini betona çevirdiler, yatak aldılar. Yoksulluk yalnızca düşük gelir demek değildir. Sürekli tehdit altında olmaktır. Yağmur yağarsa ev çöker mi? Hastalanırsam ne olur? İnsan zihni bu tehditler azaldığında yoksulluktan kurtulabilir. Sonra ne mi oldu? Beslenme düzeldi, çocuklar daha düzenli bir biçimde okula gitmeye başladı, insanlar küçük ama anlamlı yatırımlar yaptılar, tavuk ve keçi aldılar, dikiş makinesi sipariş edip kullandılar, tarım ürünlerinden para kazanmaya başladılar. En çarpıcı bulgu şuydu, insanların çalışma isteği azalmıyordu, tam tersine daha az panikle, daha uzun vadeli düşünerek daha iyi çalışıyorlardı. Anlaşıldı ki yoksulluk tembellikten kaynaklanmıyordu. Yoksulluk insanı kısa vadeye hapsediyor ve nakit parada hapishanenin kapısını aralıyordu. Buradaki asıl kırılma noktasını kaçırmamak gerek. Bu nakit para verme programı insanlara ne yapacaklarını öğretmeye kalkmadı. İnsanların zaten bildiği şeyleri yapabilmesi için zaman ve nefes verdi. Eğitim, insan ne yapmalı sorusuna odaklanır. Mikro kredi bunu yaparken risk al der. Doğrudan para ise önce ayakta kal dedi. Ve evet, Kenya örneğinde yoksulluk azaldı. Ölçülebilir bir biçimde. Psikolojik stres düştü, umut arttı. Toplumsal bağlar zayıflamadı, aksine güçlendi. Peki, çözüm bu kadar basitse, bugün neden hala yoksulluk var? Yanıt felsefi olduğu kadar politik. Çünkü doğrudan para vermek, yoksullar yanlış seçim yapar anlatısını çökertiyor. Bu anlatı çökerse suçu bireyde değil, düzende aramak zorunda kalıyoruz. Bu deney somut, ölçülmüş bir gerçek söylüyor. Para vermek hem yoksulluğu çözmede en iyi yol, hem de ekonomiyi büyütüyor. Verimsiz olan şey, insanları açlık sınırında tutup onlardan mucize beklemek. Biz biliriz fikri hayırseverliğin en eski ve en sorunlu varsayımı. Okul yaparız, kurs açarız, sertifika veririz çünkü yoksulluğu bitirmeyi en iyi biz biliriz. Oysa eksik olan çoğu zaman eğitim, okul ya da kurs değil, manevra alanı. İnsanlar ne yapacağını bilmediği için değil, yapabilecek gücü olmadığı için yoksul kalıyor. Evet, eğitim sorun çözme becerisi kazandırıyor, yaşamda yönümüzü bulmamızı sağlıyor ve çok önemli. Ancak ekonomik olarak bir kurtuluş kapısı değil. Doğrudan para vermenin radikal tarafı tam da burada. Bu yaklaşım yoksul insanın aklını küçümsemeyi reddediyor. Seni eğiteceğim, olmadı senin adına ben karar vereyim demiyor. Bir evin çatısını onarmak bir kursa gitmekten daha önceliklidir. Yağmur altında ders çalışılmaz. Güvensiz bir evde gelecek planı kurulmaz. Eğitim soyut bir yatırımdır. Barınma ise varoluşsal bir gereksinimdir. İnsan önce ayakta durur, sonra ileri bakar. Bu yüzden para vermek ve güvenmek yalnızca pratik bir tercih değil. Aynı zamanda ahlaki bir duruş. Herkes kendi hayatının uzmanıdır. Belki de yoksulluğu gerçekten azaltan şey verilen paranın miktarından çok şu mesajdır. Sana güveniyoruz. Yoksulluk çözülmesi nesiller süren bir sorun. Zenginlik dediğimiz şey tek bir kuşağın emeğiyle oluşmaz. Servet, bilgi, ilişki ağı, güvenlik bunların hepsi birikir. Ve en sonunda zengin bir aile çocuğuna yalnızca para bırakmaz. Zaman bırakır. Hata yapma hakkı. Bekleme lüksü. Deneme alanı bırakır. Yoksulluğu yenmek istiyorsak aileden çocuğa servet transferinin aile ölmeden ve miras kalmadan önce yapılması gerekir. Çünkü böylece çocuk sıfırdan başlamamış olur. Oysa bu transfer gecikirse birikimi oluşturma çabası her kuşakta yeniden en baştan başlar ve bu matematiksel olarak adaletsiz bir yarışa dönüşür. Doğrudan para vermenin uzun vadeli anlamı da tam burada ortaya çıkar. Bu politikalar yalnızca bugünkü yoksulluğu hafifletmez. İlk kez birikim başlatır. Bir çatı yapılır, bir hayvan alınır, bir ev peşinatı ödenir. Bunlar küçük gibi görünür ama insanın hayatında şunu değiştirir. Her şey acil değildir artık. Ve bu çok büyük bir değişimdir çünkü nesiller arası ilerleme sıçrayarak olmaz, üzerine koyarak olur. Ebeveyn biraz rahatlar, çocuk biraz daha iyi beslenir, biraz daha az kaygıyla büyür, biraz daha uzun vadeli düşünebilir ve onun çocuğunun refahı da ondan daha yüksek olur. Bu zincir bir kez başlarsa eğitim de anlamlı hale gelir ve sebep değil sonuç olur. Yoksullukla mücadelede hak eden ya da çalışan gibi ahlaki etiketler yetersizdir. Asıl soru şudur. Bir çocuğun hayatı hangi tabandan başlar? Hiçbir birikim transfer edilmeyen insanlara bu birikimin işlevini görecek bir başlangıç vermeden yarış demek adil ve mümkün müdür? Bazı aileler yüzyıllarca üzerine koyar, bazıları ise her nesilde yeniden hayatta kalmaya çalışır. Yoksulluk sabırla çözülmez. Zeminle, paylaşmakla ve erken para akışıyla çözülür. Peki Türkiye'de durum ne? Türkiye'de milyonlarca kişinin öyle ya da böyle bir biçimde sosyal yardım aldığını biliyoruz. TÜİK verileri 2024 sonunda 18 milyon ailenin sosyal yardıma gereksinim duyduğunu ortaya koymuştu. 4,5 milyona yakın hanenin de sosyal yardımlardan yararlandığı belirtilmişti. Bu, nüfusumuzun önemli bir kesiminin doğrudan gelir desteği, yakacak desteği, elektrik, ısıtma yardımı, gıda yardımı gibi sosyal yardım programlardan faydalandığını gösteriyor. Bunlar yalnızca rakam değil. Yoksulluğun ülkemizde de derinleştiğini ama bir yandan da devletin sosyal güvenlik ağını genişlettiğini gösteriyor. Sistemin nasıl daha etkili hale gelebileceğini anlamak için bu sayıların izlenmesi önemli. Türkiye'deki tabloya baktığımızda risk şuradan doğuyor. Birçok sosyal yardım gelir eşiğine sıkı sıkıya bağlı ve kademeli değil. Gelir bir tık yükseldiğinde yardım tamamen kesilebiliyor. Bu da insanları gerçekçi ama acı bir hesap yapmaya itiyor. Sigortalı bir işte asgari ücretle çalışırsam elektrik desteği, gıda yardımı, çocuk desteği gider. Net kazancım artmayacaksa neden riske gireyim? Bunun dışında konutlandırma projeleri yapılıyor. Konut devamlı olarak büyük bir gider kalemi olan kira belirsizliğini ortadan kaldırdığı için kişinin yoksulluktan çıkmasındaki en büyük etkenlerden biri. Ancak bu projeler en çok gereksinimi olan alsın diye bir gelir tabanı, mal kriteri, hatta bazen medeni hal ve çocuk kriterleri bile koyuyor. Bu elbette kağıt üzerinde adil ama hayat kağıttaki gibi ilerlemiyor. Konut alan kişi için hemen haksız kazanç söylemi devreye giriyor ama mirasla ev alanlar için hiçbir ahlaki soru sorulmuyor. Oysa sonuç aynı. Barınma güvencesi. Fark sadece şu. Birine bu doğuştan veriliyor, diğerine politika yoluyla. Asıl sorun bu değil. Biz konutu bir yardım ya da yatırım olarak mı sayıyoruz yoksa bir başlangıç zemini mi? Çünkü konut bir ödül değil, bir denge aracı. Eşitliği herkesi aynı yerde tutarak değil, aynı noktadan başlayabilme ihtimali vererek sağlayabiliriz. Bu da hem adalet hem de iyi niyetli bir adaletsizlik üretir. Bu kaçınılmazdır. Peki herkesin mutlu olduğu bir çözüm yolu var mı? Evet var. Evrensel temel gelir. Bir ülkede yaşayan her bireye çalışıp çalışılmadığına bakılmadan, geliri, serveti, aile durumu sorgulanmadan düzenli ve koşulsuz olarak para vermek. Ne diyorsun, hangi parayı demeyin, bir anlatayım. Bugünkü sosyal yardım sistemleri insanlara şunu sorar. Ne kadar kazanıyorsun? Çalışıyor musun? Hak ediyor musun? Evrensel temel gelir ise geliri bir ödül ya da merhamet göstergesi olarak değil, vatandaşlık zemini olarak görür. Yani hayatta kalma hakkını piyasaya ya da bürokrasiye teslim etmez. Ekonomik olarak taban güvenliğini sağlar. İnsanlar açlık, barınma kaygısı, yarın ne olacak paniğinin altından çekilir. Sigortalı bir işte çalışırsam yardımım kesilir mi düşüncesini yok eder. Herhangi bir kriter olmadan herkese verildiği için bürokratik işler de ortadan kalkar ve kimse yardıma muhtaç etiketini taşımak zorunda da kalmaz. Finlandiya, Kanada, Kenya, Alaska gibi yerlerde bu konuda yapılan deneyler şunu gösteriyor. İnsanlar evrensel temel bir gelire kavuşunca çalışma belirgin biçimde düşmüyor. İnsanlar psikolojik olarak daha rahat oldukları için daha üretken oluyorlar. 18. yüzyıldan beri konuşulan ve yoksulluğu yenmek için üzerinde uzlaşı sağlanan tek politika bu. Önündeki tek engel ise evet, maliyeti. Evrensel temel gelir hayli pahalı bir politika. Peki bütün bu podcast'i dinledik, soruyu sorduk. Neden geçinemiyoruz? Yanıt falan vermedin. Üstelik yeni bir ton ne işe yarayacağını bilmediğimiz bilgi edindik. Tüm bu anlattıkların ne işe yarıyor derseniz şunu derim. Bilmek başkadır, yapabilmek başka. Geçinemememizin nedeni cehalet değil. Hatta tam tersine sorunu artık adıyla biliyoruz. Yoksulluk, refah tuzağı, tamamlayıcı yardım, kopmuş eğitim istihdam bağı, barınma krizi, güvencesizlik. Sorunumuz şu. Birincisi, gelir istendik düzeyde artmıyor ama hayatın taban maliyeti gittikçe yükseliyor. Barınma, gıda, enerji, ulaşım, bunlar harcama kalemi olmaktan çıktı. Bir tür varoluş maliyeti haline geldi. Maaş aynı kalsa bile hayat gittikçe pahalılaşıyor. İnsanlar eskisinden daha savurgan değil. Sadece hayatta kalmanın maliyeti arttı. İkincisi, risk tamamen bireyin üzerinde. Eskiden riskler paylaşılıyordu. Bugün kendi sigortan kendinsin. Hastalık, işsizlik, çocukluk, yaşlılık hepsi sizin omzunuzda. Sosyal yardımlar bu riski azaltmıyor. Sadece en dibe vurmayı geciktiriyor. Üçüncüsü, zaman çalındı. Geçinemeyen insan sadece parasız değildir, zamansızdır. İkinci iş, ek mesai, sürekli hesap. Zaman olmayınca plan olmaz. Plan olmayınca ilerleme olmaz. Nesiller arası aktarım burada kırılır. Artık doğruyu bilmek doğru sonucu getirmiyor. İnsanlar ekonomi okuyor ama enflasyondan kaçamıyor. Eğitimli ama güvencesiziz. Eğitim bir zamanlar merdivendi ama bugün çoğu insan için yalnızca manzarayı gösteren bir pencere. O yüzden neden geçinemiyoruz sorusunun yanıtı şurada düğümleniyor. Sorunu birey çözemez hale geldi ama çözüm hala bireyden bekleniyor. Ve belki de en acı tarafı şu, geçinememek artık bir başarısızlık gibi sunuluyor. Oysa çoğu insan doğruyu yapıyor, çalışıyor, hesaplıyor, sabrediyor, yine de yetmiyor. Çünkü sorun bireyin çabasından büyük. Bunu fark etmek karamsarlık değil. Bu suçluluk duymayı bırakmak demek.